Ayrım 4. İki yakın halk, iki uzak komşu. Hrant Dink, sayfa 30. Türklerin Ermeniler açısından duyduğu toprak paranoyasının maddi şartları da esasen bugün çok sayıda nedenden ötürü gerçekçi sayılamaz. Her şeyden önce Ermeni dünyasının kendisinde bu yönde homojen bir talep söz konusu değil. İstisnasız her Ermeninin kendi tarihi köklerinin bulunduğu bu topraklara bir hasretinden söz edilebilir. Ancak talebinden söz edilemez. Başta Ermenistan Devlet Başkanı Robert Koçaryan birkaç kez Ermenistan Devleti olarak Türkiye'den bir toprak talebi içinde olmadıklarını net olarak açıkladı. Keza Ermeni diasporasının büyük bölümü de zaten kendi yeni yerleşim bölgelerinde kökleşti ve onların bugünkü mevcut Ermenistan topraklarına dönüşü bile sadece bir ütopyadan ibaret. Oranı hayli düşük marjinal kesimlerin tarihi Ermenistan topraklarını bugünkü Ermenistan topraklarına katma arzusu ise her zaman her millet içinde olabilecek kadar belirleyici olmayan bir varlık hali ki bunun muadili Türkiye içinde de söz konusu. Bugün bıraksalar Ermenistan'ı haritadan silecek zihniyette kesimler Türkiye'de de mevcut. Ama onların varlık halini gerçeğin ta kendisi olarak mı kabul edeceğiz? Bir diğer önemli neden de tabii toprakla güç arasındaki ilişki. Toprak güçle alınır. Ermenistan'ın gücü ise ortada. Bugünkü güç dengesine baktığımızda Türkiye ile Ermenistan arasında kıyaslanamayacak bir fark söz konusu. Sonuç olarak toprak paranoyası için şu tespitimizi aktarabiliriz. Türklerin Ermenilere ilişkin duydukları toprak paranoyası esas olarak gerçek olan bir paranoya değil, sürekli üretilen ve bununla da siyaset yapılan suni bir paranoyadır. Ermenilere karşı duyulan paranoyanın ikinci ayağını ise tazminat korkusu oluşturur. Bu korku aynı zamanda kendi içinde ortak bir suçluluk psikolojisi de içerir. Sonuçta gidenlerin bıraktıkları kalanlar tarafından paylaşıldı. İşte bu bile daha sonraki ortak suçluluğun suskunluğunu açıklamaya yeterli. Kuvayi Milliye'nin örgütlenişinin en fazla Ermenilerin göçürüldüğü bölgelerde doruk noktasına ulaşmış olması ise elbette tesadüfi değil. Kimi tarihçiler bu noktayı önemli işaret eder ve Ermeniler geri gelebilir korkusunun ta o zaman başlayan ve bugün hala kullanılan bir silah olduğunu vurgularlar. Hakikaten bu iyi işleyen bir silahtır ve bugüne kadar da varlığını sürdürmektedir. Daha sonra Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da sürdürülen Ermeni izlerini silme operasyonunun ardındaki temel kaygı budur. Onların bir gün çıkıp işte bu bizimdi diyebilecekleri bir iz bırakmamak. Diğer bir deyişle kalan delilleri ortadan kaldırmak. Bir de tabidir ki o delillerin ya da izlerin sürekli göz önünde oluşu da kalanların psikolojisi açısından her zaman mahzurlu. İnsanları sürekli bir vicdan muhasebesine davet edebilir. Gerçeği itiraf etmek gerekirse tazminat paranoyasının toprak paranoyası kadar temelsiz olmadığını düşünebiliriz. Ne var ki bu konuda esas olarak Türkiye tarafından daha ziyade bir hukuk sorunu olarak algılanıyor ve Türkiye kendince o dönemin kargaşası içinde çıkardığı değişik kanunlarla hukuki tedbirlerini de almış gözüküyor. Özet olarak bu kanunlar belli süreler için çıkarılmış geriye dönüş kanunlarıydı ve doğal olarak da bu sürede geri dönemeyenler kanunun kendi içeriğine göre haklarını yitirdiler. Gerçi uluslararası hukukun gelişen normlarında bu tür ihtiyati tedbirlerin ne kadar geçerli olduğu, kendini bu konuda mağdur hisseden birilerinin her an hukuki bir girişimde bulunma haklarının varlığı tartışmalı olsa da burada asıl zikredilmesi gereken olayın sadece bir hukuk sorunu olarak kalamayacağı, esas olarak bir ahlaki yaklaşım gerektirdiğidir. Bu ahlaki yaklaşımın ayrıntılarını bu çalışmamızın ne yapılmalı bölümünde genişçe değineceğimizden şimdilik tazminat paranoyası konusunda şu kadarını söylemekle yetinelim. Esas olarak Türklerin Ermenilere ilişkin duydukları tazminat paranoyası da çözümsüz bir sorun değildir. Bu konuda çözümün sağlanması için illa açık bir tazminat ödenmesine de ihtiyaç yoktur. Yapılabilecek çok daha makul ve ahlaki girişimler mevcuttur. Türkiye ve Ermenistan'ın karşılıklı dayanışma ve işbirliği içinde geliştirecekleri ortak projeler, zaman içinde tarafların tazminat beklentisini de tazminat paranoyasında pekala elimine edebilir. Sonuç olarak Türk-Ermeni ilişkisizliğini besleyen bu karşılıklı paranoya ve travmaların varlığı görmezden gelinemez. Kabul etmek gerekir ki Türk ulusal kimliğinin inşasında Ermeni paranoyasının varlığı en temel haşlardan biri. Ermeni en öteki ve en derindeki. Bu paranoyanın ya da tabunun ortadan kalkmasının aslında kimliği sarsacak, hatta çökertecek bir anlamı mevcut. Çünkü söz konusu tabu, kimlik inşasının bizzat temelinde yer alıyor. O yüzden bu ve benzeri kimliksel tabuları gün yüzüne çıkartırken hassas olmak ve kimliğin kendisini korumaya almasına da özen göstermek şart. Ne var ki Ermenilerin bir süreden beri izledikleri Türkiye aleyhdarı politika böylesi bir hassasiyetten uzak. Asala'nın geçmişte yürüttüğü terör saldırıları, Ermenilerin dünya elçiliğinde sürdürdükleri soykırımı tanıtma çabaları ve kimi kesimlerce dillendirilen toprak ve tazminat talepleri. Tüm bu politikalar Türklerdeki Ermeni paranoyasını azaltacağını daha da artırıyor. Ne yapmalı, ne yapmamalı? Aktörler, roller, tercihler. Bugün her iki tarafta Türk ve Ermeni kelimelerinin yan yana gelmesinden dahi rahatsız olan, sessiz çoğunlukların kaderini bloke eden marjinal milliyetçi kesimler var. Ve ne yazık ki bugüne değin hep bu kesimler sorunun seyrinde belirleyici rol oynadılar. Türk-Ermeni diyaloğundan bahseden ve bu yönde çaba harcayan birçok girişim her iki tarafın bu üç kesimlerince sürekli baltalandı. Her biri diğerinden beslenen ve aslında ancak birbirlerinin varlığıyla ayakta kalabilen aşırı milliyetçi kesimleri gayri meydan boş bırakılmamalı. Onlar Türk ve Ermeni sözcüklerini birlikte kullanmaktan kaçınsalar da kader bu iki milleti aynı coğrafyada birbiriyle yan yana yaşamaya mecbur kıldı. Başka çıkar yol yok. İki milletin aralarında tekrar normal bir ilişki kurabilmelerinin şartları ne pahasında olursa olsun zorlanmalı. Zorlanmalı çünkü bu ilişkinin yeniden tesisi hiç de kolay gözükmüyor. Her şeyden önce ilişkinin varlığını zorlaştıran nedenler sadece Türkler ve Ermenilerin iradesiyle sınırlı değil. Arada daha birçok taraf, etki ve aktör söz konusu. Ermeni sorununun telaffuz edilmeye başlandığı 19. yüzyılın ortalarına baktığımızda o dönemde sorunun tarafları olan aktörlerin bugün halen rollerini aynı biçimde sürdürdüklerini, bunları ilaveten yeni aktörlerin de birincil derecede rol oynamaya başladıklarını görebiliyoruz. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasından hemen sonra bağımsızlığını ilan eden Ermenistan Cumhuriyeti, ne yazık ki hem iç siyasal çalkantıları hem de komşularıyla henüz halledilmemiş tarihsel sorunları nedeniyle arzu ettiği dinginliğe bir türlü ulaşamadı. Bağımsızlığın hemen ardından patlak veren Karabağ sorunu, Ermenistan'ın geleceğini ipotek altında tutan ana sorun olarak duruyor. Doğudan Azerbaycan'ın, batıdan da Türkiye'nin uyguladığı perdeleme, Erivan'ın rahat bir soluk almasını engelliyor. Kuzey komşusu Gürcistan'ın da kendi iç sorunları ile boğuşuyor olması, Ermenistan'ın bu ülkeden de fazla bir şey bekleyemeyeceğini gösteriyor. Bütün bunların yanında, Ermenistan'a hayat öpücüğü veren tek komşusu, güneyindeki Müslüman Moğollar diyarı İran. Kıyaslayarak algılamaya çabaladığımızda o dönemin aktörlerinden Rusya'nın değişmez bir biçimde bölgeye olan etkisi sürmekle beraber Sovyetlerin dağılışı ve bağımsızlaşan devletlerin dış politikalarındaki esnek arayış ve çok boyutlulukla birlikte bu kez bölgede batılı güçlerin de çok daha etkin bir rol oynadıkları dikkat çekiyor. Rusya'dan kopan her devlet gibi Ermenistan da halen Rusya'ya sadece moral açıdan değil askeri ve ekonomik açıdan da bağlı. Ancak Avrupa Birliği ve ABD ile de flörtünü sürdürüyor. 19. yüzyılın bölgedeki en zayıf aktörlerinden ABD ise bugün en güçlü aktör konumunda. Keza Avrupa'da bu kez birbiriyle yarışan ayrı devletler şeklinde değil, Avrupa Birliği adıyla birleşik bir yapıda bölgeye ilgisini ve etkisini gün be gün artırıyor. Büyük güçlerin bölge üzerindeki ilgileri elbette Türkiye ile Ermenistan arasındaki soruna da odaklanmış durumda. Nitekim ABD son 15 yıldır hem Türkiye hem de Ermenistan üzerinde bir normalleşme süreci başlatılması için resmi ve gayri resmi araçlarla değişik girişimlerde bulunduysa da itiraf etmek gerekir ki bunda pek de başarılı olamadı. Sonuçta da İstanbul'da yapılan son NATO zirvesinde Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini de dikkate alarak bu ilişkinin tesisini daha ziyade Avrupa Birliği'ne ihale etti. Avrupa Birliği ise şu aşamada Türkiye'yi ve Ermenistan'ı yoklayan adımlar atmanın peşinde. Ne var ki bu yoklamaların şimdilik ilişkinin tesisini kolaylaştırmaktan ziyade zorlaştırdığı da diğer bir gerçek. Bu zorlaştırmanın nedeni de yine çok boyutlu. Birincisi, Batı'nın doğuya olan ilgisinin Türkiye tarafından geçmişte ve bugün bir müdahale olarak algılanıyor olması, milliyetçi refleksleri harekete geçirmesi ve bu algılamanın Batı tarafından dikkate alınmayarak geçmişte olduğu gibi bugün de benzer biçimde üstten bakışçı ve dayatmacı tutumun sürdürülmesi. Bunun için tek bir örnek dahi yeterli. Avrupa Parlamentosu'nda, Fransız Senatosu'nda, Alman Bundestag'ında, ya da diğer Avrupa ülkelerinin kentsel veya yerel meclislerinde Ermeni soykırımına ilişkin alınan veya kabul edilmesi istenen kararların Türkiye ile Ermenistan ilişkilerini yumuşatmadığı gibi daha da gerginleştirdiği ortada. Tüm bu aktörlerle birlikte geçmişten farklı ve bir halde etkin olarak soruna müdahil olan ve neredeyse sorunun kaderini belirleyen yeni aktör ise Ermeni diasporasının aktivist kesimi. Bu aktivizm Rusya'daki Ermeni diasporasının varlığıyla Rusya'nın, ABD'deki Ermeni diasporasının varlığıyla ABD'nin, Avrupa'daki Ermeni diasporasının varlığıyla da Avrupa'nın yaklaşımlarını etkiliyor ve bu ülkelerin Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin tesisine ilişkin samimi yaklaşımlar sergileyebilmelerini engelleyebiliyor. Çünkü diaspora aktivistlerinin Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesine ilişkin önünde bir problemi yok. Aksine bu kesimlerde söz konusu problemi öne sürenlerin esasen Ermeni davasına zarar verdikleri kanaati hakim. Üstelik diaspora aktivizmi sadece yaşadığı ülkenin bu konudaki dış politikasını etkilemekle kalmadığı gibi aynı zamanda Ermenistan dış politikasını da etkiliyor. Nihayet ne yapmalı sorusunun cevabını aramadan önce tüm bu aktörlerin yanı sıra bölgemizde yaşayan gelişmelere de kısaca değinmekte yarar var. Orta Doğu sorunu günümüzün baş problemi. Çatışma ya da barış adına tüm performanslar bu noktaya odaklanmış durumda. Kafkasya'daki gelişmeler ve değişimler ise şimdilik ikinci planda. Dolayısıyla bir miktar kendi seyrine bırakılmış durumda. Türkiye-Ermenistan arasındaki ilişki sorunu ise bu kendi haline terk edilmişlikten nasibini zaten yeterince alıyor. İlişkinin seyri şu aşamada daha ziyade Türkiye'nin Avrupa Birliği süreciyle bloke edildi ve Türkiye'nin müzakere tarihi sürecinde belirsiz bir tarihe endekslendi. Türkiye üzerinden Avrupalılık olarak nitelendirebileceğimiz bir projeyle Kafkasya'nın üç bebek ülkesi Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'a özel komşuluk statüsü öneren Avrupa Birliği bu özel komşuluğu Türkiye üzerinden sunarak bir noktada Türkiye ile Ermenistan'ı birbirine mecbur kıldı. Bu politika anlaşılır ve kabul edilebilir bir politika olmakla birlikte yetersiz gözüküyor. Avrupa Birliği'nin, ABD'nin ve de Rusya'nın yapması gereken çok daha önemli ve yaşamsal sorumlulukları var. Bu yaşamsal sorumluluk ise sadece bugünü yükümlendirdiği bir görev değil, geçmişte oynadıkları rolün bedeli. Bu bedeli ödemeden onların Türk ve Ermeni halkları arasındaki barışa katkı sunmaları olanaksız. Dolayısıyla ne yapmalı sorusunu kim ne yapmalı şekline dönüştürmek ve her bir aktöre düşen görevi ayrı ayrı değerlendirmek daha doğru. Kim ne yapmalı sorusunun asıl muhatapları elbette Türkler ve Ermeniler. Gerçek aktör onlar ve meydanı diğerlerine bırakmamalılar. Aksi durumda diğer aktörlerin devreye girmesi sorunu çözmekten ziyade daha da karmaşıklaştırıp kör düğüm haline dönüştürüyor. Türklerin ve Ermenilerin çağdaş yöntemi tercih etmeleri artık kaçınılmaz. O yöntem ise ikili diyaloğun ta kendisi. Bu çağda ikili diyaloğun önünde herhangi bir engel olmamalı. Ne var ki her iki tarafında marjinal kesimleri bu diyaloğun anlamını çarpıtmak ve varlığını dahi kabul etmemek için uzunca bir süre direndiler. Ermenilerin bazı marjinal kesimlerince 1,5 milyon ölünün üzerine diyalog kurulamaz tezi sürekli dile getirildi ve diyalog yanlıları bir tür hainlikle suçlandı. Oysa diyalog yanlıları ne inkarcı ne de hainlerdi. Onlar sadece ve sadece geleceğe sorunsuz bir ilişki sunmanın peşindeydi. Nitekim diyalog yanlarından Fransız aydını Jean-Claude Kebapçıyan'ın bu kesimlere tepkisi hayli öğretici. Tabii ki ölünün üzerine diyalog kurulamaz. Zaten kimse böyle bir diyaloğu istemez. Bizim istediğimiz ölüm değil, yaşam üzerine bir diyalog. Tabuyu yok etmenin, sessizliği kırmanın, hafızamızı birlikte yeniden inşa etmenin yolu diyalog değilse ne olacak? Dış baskı mı? Bu konuda Ermeniler de, Türkler de şu soruya açıkça cevap vermelidir. Bu yolla bugüne kadar aldığımız sonuçtan hoşnut musunuz? Bugüne değin, diyaloğa sıcak bakmayan ya da diyalogdan kaçınan sadece Ermeni marjinaller değildi koşkusuz. Türkiye'nin resmi duruşu da daha düne kadar ve hatta kimi noktalarda bugün bile diyalogdan uzak. Bugünlerde diyalog kelimesi sıkça kullanılmasına rağmen bunu da şartlı bir diyaloğa tekabül ettiği dikkatlerden kaçmıyor. Türkiye şu sıralar diyalogdan önce bir başka terimden, hesaplaşmadan söz ediyor. Tarihle hesaplaşmaktan. Tarihle hesaplaşmayı öne alarak diyalog ve ilişki kurmayı ikinci plana iten bu anlayış, sorun çözüldükten sonra ilişki kurarız diyerek paradoksal bir pozisyona düşüyor ve esasen de diyalog istememenin diğer bir şeklini deniyor. Çünkü her iki taraftan da önce soykırımı kabul etsinler, ondan sonra ya da önce soykırımı tanıtma çabalarından vazgeçsinler, ondan sonra diyenler çok iyi biliyorlar ki hiç kimse durduğu noktadan vazgeçmeyecek. Sonuçta Ermeniler tarafında içselleştirilmiş ve olanın bitenin soykırım olarak algılandığı bir gerçeklik söz konusu. Ermeni dünyasının bu içselleşmiş ruh halinden vazgeçmesi asla mümkün değil. Bu içselleştirmenin varlığını bile bile önce tarihi çözelim, ondan sonra ilişki kuralım diyenler esasen bu tarihin Ermeniler açısından çözülecek bir ayrıntısının bulunmadığını çok iyi biliyor ve ilişki kurmayı bilinçli bir şekilde tam bir belirsizliğe erteliyorlar. Oysa tarihi de tarih içinde çözecek sihirli tek değnek ilişki ve diyalogdan başkası değil. Diyalog kadar önemli bir diğer husus ise diyaloğun üslubu. Söz gelimi Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün sorunlar çözülünce biz fakirlik içindeki 1,5 milyon Ermeniye de sahip çıkarız. Orada kimseler kalmıyor, Ermeniler gidiyor şeklinde verdiği bir beyanattan da hareketli bu üslup meselesine dikkat çekmekte yarar var. Sayın Gül'ün bu sözleri iyi niyetle söylenmiş olsa da çok açık olarak gösteriyor ki Türkiye, Ermenistan ile ilişkilerini ağırdan alışına bir de ağır ve özensiz bir üslup eklemeye başladı. Niyeti bu olmasa da Gül'ün üslubunun Ermenilerin ulusal onurunu kırabilecek bir tarafın olduğu açık. Bu da fakirlik içindeki 1,5 milyon Ermeniye sahip çıkarız anlayışında gizli. Gül, Ermenistan'ın bağımsız bir devlet olduğunu unutmuş durumda ve sadık tebaa sahibi olmak alışkanlığından olsa gerek sahiplik anlayışını hala sürdürüyor. Doğrudur. Ermenistan'da halk bugün ekonomik sıkıntı içinde. İşsizlik has safhada olduğundan eli iş tutan kadın erkek herkes yaban ellerde iş bulabildiği her yere dağılmış durumda ve biriktirebildiği küçük artı değerlerle Ermenistan'daki yakınlarının yaşamını zar zor devam ettirme çabasında. Ancak 4000 yılı aşkın tarihinden bu noktaya gelen Ermeni halkının yaşadığı tarihsel dramı bir kenara itmek ve Ermeni halkını sadece bugün yaşadığı sıkıntıyla değerlendirmek büyük haksızlık. Sonuçta Ermeni halkı onuruyla ve alın teriyle dört bir yandan kıstırıldığı ekonomik sıkıntıyı aşmak için didiniyor. Onlar ne kimseden yardım dileniyor ne de kimsenin kendilerine sahip çıkmasını bekliyor. Ulusal onur denilen kavram da ancak her ulus için böylesi zor durumlarda gösterilen vakur duruşla anlam buluyor. Bir başka devlet ve ulusla kurulacak diyaloğun dili bu denli fukaralaştırılmamalı. Sonuçta kendi ulusal onurumuzun saygınlığı diğerinin ulusal onuruna gösterdiğimiz saygıyla doğru orantılı. Diğerine saygıyı boş verdiğimizde kendimizinkinin içini doldurmuş olmuyoruz. Sahip çıkmakla ilişki kurmanın ve yardımlaşmanın farklı söylemler olduğu apaçık ortada. Bu tür karşı tarafın onurunu umursamayan söylemler öteden beri diyalog gerekli diyen değişik siyasetçiler ve iş adamları tarafından da sıkça kullanılıyor. Öyle ki bazen ilişki sadece parayla ve ekonomik getiriyle tarif ediliyor. Oysa diyalog ve ilişkiyi sadece ekonomik getiriyle değerlendirmek artık çağ dışı bir yaklaşım. Özellikle de Türkiye ve Ermenistan gibi geçmişi ağır sorunlarla duvarlaşmış iki ülke ilişkilerinde diğer moral kazanımları öne çıkarmak her şeyden çok daha önemli. Moral kazanımların başında gelen ise iki halkın ilişki ve diyalog sayesinde yaşamaya başlayacağı normalleşme süreci olmalı. Tarihten aldıkları ağır mirasla bugün için birbirlerine bir hayli güvensiz bakan iki halkın bu normalleşme süreciyle birlikte yeniden kazanacakları güven, iki halkın geleceğinin en büyük teminatı olacak. Normalleşme, gerçek çözümün ta kendisi. Sonuçta geleceği belirleyecek olan da bu iki halkın sokak alışverişlerinde, kahve sohbetlerinde başlayacak diyaloğudur. O sohbetler, soykırımın konuşulmasını normalleştireceği gibi iki halkın birbirini yeniden keşfinde kolaylaştıracaktır. Asıl olan her iki ülke arasında resmi, diplomatik ilişkinin kurulması, sınırların açılması, diğer yandan da sivil kesimde diyalog ve ilişkinin gelişmesidir. Bu açıdan Türk ve Ermeni aydınlarına, sivil toplum örgütlerine büyük görev düşüyor. Kabul etmek gerekir ki bugüne kadar Türk ya da Ermeni aydınlarının, sivil toplum örgütlerinin bu yönde harcadıkları çaba hayli yetersiz ve sonuç almaktan uzak kaldı. İki halkın ilişkilerinin düzeltilmesi sadece iki devletin resmi temasına ya da temassızlığına terk edilemez. Devletlerin kilitlendiği noktada halk diplomasisinin devreye girmesi gerekir. Kilidin şifresi, sınırın açılması, diplomatik ilişkinin kurulması. Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasına ilişkin öncelikle söylenmesi gereken her iki kesimde de bu sınırın açılmasını isteyenlerin çoğunlukta olduğu. Elbette her iki tarafta açılmamasını isteyenler de var. Ancak bunlar şu an için belirleyici olsalar da çoğunlukta değiller. Türk tarafında sınırın açılmaması gerektiğini söyleyenlerin yelpazesi hayli değişik ve bu yelpaze Ermenistan'ın bir devlet olarak varlığını tahammül edemeyenlerden tutun da şu aşamada sınırın açılmasını Şahin Koçaryan'ın iç politikada kullanabileceği bir koz olarak görenler, sınırı açmayarak Ermenistan'ı Karabağ ve soykırım konusunda sıkıştırmak gerektiğine inananlara varacak kadar geniş. Ermenistan tarafında ise büyük balığın küçük balığı yutacağı düşüncesini ileri sürenler, 70 milyonluk Türkiye'nin parasıyla ve ekonomisiyle Ermenistan'ı istila edebileceğini, Ermenistan'ın Türkiye'ye nazaran çok zayıf bir ekonomisi olduğunu, satacak bir şey bulunmadığını, daha ziyade satın alacağını dile getirip, sınırın açılmasının esas olarak Türkiye'ye yarayacağı kaygısıyla karşı çıkıyorlar. Diğer taraftan ise büyük çoğunluk her iki kesimde de sınırın açılmasının yarar getireceği fikrinde ortak. Öyle ki Türkiye'nin sınır illerindeki MHP'li belediyeler dahi bu fikirde. Sınır illerindeki halk her yıl yaptığı değişik girişimlerle sınırın açılmasını talep ediyor. Sonuncu girişim Kars halkının topladığı ve meclise gönderdiği 50 bin imzalı dilekçe. Ne var ki tüm bu çoğunluk iradesine rağmen sınır bir türlü açılmıyor. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkisizlikte Ermenistan biz ön koşulsuz ilişkiye hazırız derken Türkiye ilişki kurmayı 3 koşula bağladı. Karabağ'ın işgalinin kaldırılması, soykırımın tanınması çalışmalarından vazgeçilmesi ve Kars Antlaşması'nın teyidi. Bunlardan hangisi birinci sırada sorusuna verilecek yanıt zamana ve gündeme bağlı olarak değişip bir gün Kars Antlaşması'nın teyidi, diğer gün Karabağ, şu sıralar ise yine soykırım olarak öne çıkabiliyor. Oysa Türk-Ermeni ilişkilerindeki kilitlenme belirttiğimiz bir dizi nedenden ötürü tek bir anahtarın, tek bir çevrimiyle çözülebilecek bir kilitlenme değil. Birbirinin ardı sıra yerleşmiş ve hayli karmaşık hale gelmiş şifreli bir kilitlenme. Dolayısıyla burada kullanılacak anahtar da bu şifreyi adım adım çözecek bir yapıda olmalı. Her bir şifreyi çözüş, ardından geleni çözmeyi kolaylaştıracak yapıda. Şifrenin ilk sırasında ise asla tarih yer almamalı. İlişkinin ancak tarihi çözdükten sonra kurulabileceğini sananlar yanılırlar ve bu sadece oyalanmaktan ibarettir. Anahtarın ilk hamlesi Türkiye-Ermenistan arasındaki diplomatik ilişkilerin başlaması ve ille de sınırın açılması olmalı. Ancak şifrenin bu birinci aşaması geçildikten sonra Karabağ, tarih ya da sınır sorunlarının çözümü çok daha kolaylaşabilir. Dolayısıyla ilişkileri tesis edecek olan ilk adım tarihin aşılması değil, tarihin aşılmasını sağlayacak olan ilişkinin kurulmasıdır. 4. ayrımın sonu, sayfa 40.